Ayrım 18.
Öykücülükte bu iktidar ilişkisinin nasıl kırıldığı gene öykü anlatma ve dinleme arzusunda gizlidir. Her öykücünün bir suç ortağına ihtiyacı vardır. Uydurduklarını dinleyen, ona inanan, onu sorgulayan, yönlendiren bir suç ortağına. Jack'ın anlatıcısı okuruna tüm hitaplarında bunun farkında bir anlatıcıdır. Kendi öyküsünü bile sürekli aklına gelen başka öykülerle keser. Ya da hancının karısının öyküsünde olduğu gibi ana öyküyü bir başka alt öyküyle böler. Bu arada Jack'ın aşklarının öyküsü hala anlatılmayı beklemektedir. Bu ne böyle okur? Hep aşk hikayesi. Size 1, 2, 3, 4 aşk hikayesi anlattım. 3-4 tane de daha anlatacağım. Bir sürü aşk hikayesi eder bu. Ama şu da bir gerçek ki sizin için yazdığıma göre ya alkışınızdan mahrum kalmayı göze almalıyım ya da sizin zevkinize göre yazmalıyım ve siz de ister şiir ister düz yazı olsun aşk hikayelerini tercih ettiğinizi kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gösterdiniz. Aşk hikayeleri baştan beri sizin tek gıdanız oldu ve bunlardan bıkacağınıza ilişkin de hiçbir işaret yok. 201. Jacques Le Fatalist'in okuru ele avuca sığmaz, muzip, tepkilerinin kestirilmesi zor, kimi zaman sorularıyla anlatıyı kesen, kimi zaman dikkati dağılan, hep gözlenmesi, hesaba katılması, bazen huyuna gidilmesi, bazen de okur olarak konumunun anımsatılması gereken bir okurdur. Onun anlatının oluşumundaki rolü, kitabın en belirleyici öğesini oluşturur. Anlatıyla yolun, okuma eylemiyle yolculuğun özdeşleştiği, yazarla okurun her an kitabın içinde boy gösterdiği, her dil ve söylemin söyleştiği, benim yazdığım bu şey roman değildir, inkarına rağmen, romanın doğasındaki özgürlüğü ve çok sesliliği yakalamış olan, Jacques Le Fatalist, Shlosky'nin tarif ettiği anlamda, en tipik roman ya da Harry Levin'in, gerçek roman, romanla alay eden romandır, tanımına uyan bir romandır demiştim. Jacques Le Fatalist bu özelliklerinin ötesinde, metinler arası ilişkileriyle de romanın durduğu o çok geveze noktada, öykülerin başka romanların öyküleriyle kesildiği ya da örtüştüğü noktada durur. Anlatı boyunca başta Don Quixote ve Tristram Shandy, Fielding ve Richardson'ın da romanları dahil olmak üzere, birçok romana gönderme yapılır. Dipnot, örneğin Martin Hall'un editörlüğünü yaptığı metinde bu atıfların görece bilinmeyenlerini açıklayan notların sayısı 50'yi aşar. Bakınız Jacques Le Fatalist and His Master. Yayını hazırlayan Martin Hall, çeviren Michael Henry, Londra ve New York 1986, sayfa 255'ten 61'e. Jacques Le Fatalist'in sonu da zaten metinler arası göndermenin kolaj sayılabilecek bir uygulamasıdır. Amaç olarak değilse de yöntem olarak neredeyse postmodern romanın uygulamalarına yaklaşır. Romanın sonuna geldiğimizde Jacques'ın gerçek aşkı Denis'le nasıl tanıştığını öğreniriz. Denis her gün Jacques'ın yaralı dizine pansuman yapan genç kızdır ve bir soylunun, Degland'ın şatosunda hizmetkardır. İşte tam bu noktada anlatıcı bize daha önce söylemediği bir gerçeği açıklar. Tıpkı Cervantes'in ikinci yazarı gibi bu anlatıcı da öyküyü bir takım belge ve anılardan aktarmaktaymış meğer. 311-12. Bu gerçeği açıkladığı noktada okura üç şey önerir. Git hapisteki Jack'ı bul ve ondan öykünün sonunu öğren. Ya da otur öykünün sonunu kendin yaz. Ya da elimdeki belge ve anılardan toparlayabildiğim kadarıyla benim aktarıcılığıma güven. Ben koşulları değiştirinceye kadar bu güvene benim yorumlarımı kabul etmek dahildir diye de bir şart koşar. 312. Çaresiz okur artık öykünün sonunu öğrenmek istiyorsa kendini tümüyle yazara teslim etmek zorundadır. Ama o da ne? İlk anlatıcı, her kimse o, Jacques'la Denis'in aşkının nasıl filizlendiğini kendi sözleriyle anlatacağına, başka bir kitaptan aynen kopya etmiştir. Bize bu öyküyü aktaran anlatıcıya da bu kopyayı kopyalamaktan öte bir iş düşmüyor gibi görünmektedir. Diderot bu edebi kopyayı şöyle sunar. İşte Tristram Shandy'den kopyalanmış ikinci paragraf. Tabii eğer Jacques Le Fatalist bu yapıttan önce yazılmış değilse ve benim çok saygı duyduğum Sterne, o milletin birçok başka yazarı gibi başkalarının yapıtlarından çalma adetinde değilse, ki buna hiç ihtimal vermiyorum. 313. Bundan sonra Sterne'ın kitabında en erotik sahnelerden biri sayılabilecek olan sahneyi aynen yazar. Dönis onu rahatlatmayı teklif etti ve eline küçük bir pamuklu bez parçası aldı. Jacques bacağını yataktan dışarı uzattı ve Dönis yaranın altını ovmaya başladı. Önce bir parmakla, sonra iki, sonra üç, sonra dört ve sonra bütün eliyle. Jacques aşkından sarhoş bir halde onu seyrediyordu. Sonra Dönis küçük bez parçasıyla üzeri hala kırmızı yarayı ovmaya başladı. Önce bir parmak, sonra iki, sonra üç, sonra dört ve sonra bütün eliyle. Ama dizin altındaki ve dizdeki kaşıntıyı gidermeye yetmedi bu. Dönis küçük bez parçasını dizin üstüne çıkardı ve orayı ovmaya başladı. Önce bir parmakla, sonra iki, sonra üç, sonra dört ve sonra bütün eliyle. Jacques artık ona bakmıyordu. Onu öyle arzuluyordu ki artık kendine hakim olamıyordu. Dönis'in eline doğru hamle etti ve sonra o eli öptü. 314. Tristram Shandy 8-22. Okur bilir ki Tristram Shandy de bu noktada Trim'le Hancı'nın kızı sevişirler. Ama Diderot'un Jacques Le Fatalist için yazacağı son böyle olmayacaktır. O gerçek bir aşktan söz etmektedir. Çünkü okurun arzusu bu sahnenin Jacques'ın erotik aşklarından biri değil, gerçek aşkı olmasıdır. Yani okur burada Trim'in macerasına uygun bulmamıştır. Bunu da açıkça söylemiştir. Yanılıyorsun sinsi iftiracı. Dönis iyi bir kızdı. 315. Jacques Le Fatalist'in okurunun sorunu da budur zaten. Anlatının kendisine gerçekten eşitlik tanıdığı yanılgısına kapılıp, son sözün yazara ait olduğunu unutur hep. Yazar da onu bu tuzaklara düşürüp son sözün kendisinde olduğunu hatırlatmaktan büyük bir zevk alır. Ama ben de zaten başka bir şey demedim ki. Jacques kendini onun eline attı ve elinden öptü dedim. Ne söylendiğini anlamayan fesat beyinli olan sizlersiniz. 314. Okur kuşkuyla sorar. Yani yalnızca elini mi öptü? Yazar güvenle yanıtlar. Elbette. Jacques evlenmek niyetinde olduğu bir kadından yararlanıp, sonra da bütün ömrünü zehir saçan kuşkular içinde geçirmeyecek kadar akıllı bir adamdı. 315. Buradaki fesat beyin okurun beynidir. Okurun beyni tanım itibariyle fesattır, çünkü o diğer okumalarıyla şartlanmıştır. Masum okuma diye bir şey yoktur. Ama bu fesat beyne yazarın çok ihtiyacı vardır. Çünkü okur elindeki kitabı okuduğu ilk kitapmış gibi okursa yazarlığın keyfi kaçar. O zaman yazar kendisinin edebiyatla, yazarlıkla ve en önemlisi okurlukla ilişkisini okuruyla paylaşamaz. Bu metinler arası iletişim tüm yazının ama en çok da romanın zeminini oluşturur. 4. Yüzyıllardır yoldalar. Karanlığın yüreği, bir kış gecesi eğer bir yolcu. 19. yüzyılda roman anlatısı, yazar sesi açısından 18. yüzyılın roman anlatısından çok farklıdır. Bunda yazarın düşündüğü ideal okur, kimliğinin 18. yüzyıldaki okur kimliğinden farklı olmasının rolü olsa gerek. 18. yüzyılın okur kitlesi yeni orta sınıf ve eski soylulardı. Yazarlar muhatap aldıkları eski soylular hakkında bir fikir sahibiydiler, fakat yeni okurlarının kompozisyonunu aynı netlikle bilmiyorlardı. Kestirebildikleri bir okur kitlesine seslenirlerken, teklik yerine çokluk, homojenlik yerine çeşitlilik varsayımlarıyla yola çıkıyorlardı. Şimdi okuyucumuzun huyunu suyunu bilmenin yolu bulunmadığından ve ancak çok daha sonraları Jenny üzerine yeni bir şey duyacağından, Mr. Allworthy'nin bu konuda hiçbir suç işlemediğini, bundan sonra da işlemeyeceğini okuyucumuza hemen bildirmeyi uygun gördük. Dipnot: Fielding, Tom Jones, 1-9. Romanların en beklenmedik yerinde oldukça alaylı ya da parodist bir üslupla karşımıza çıkan ithaf yazıları bu geçişin kanıtları olarak görülebilir. Nitekim 19. yüzyıl romanlarında artık ithaf yoktur. Yazarın tıpkı bir eleştirmen gibi romancılık anlayışını betimlediği ön sözler vardır. 18. yüzyılda anlatının içinde tartışılan yazma sorunları, 19. yüzyılda anlatının dışına, ön sözlere taşınır. Çünkü artık egemen okur kitlesi bellidir. Bu yükselen orta sınıftır ve yazarların seslendiği ideal okurlar bu sınıfın üyeleridir. Romanın baştan beri gerçeklikle kuvvetli bağlar kurmayı amaçlayan bir tür olduğunu biliyoruz. 18. yüzyıl romanlarının hemen hepsinin ön sözünde "bu bir roman değildir" inkarının olmasının bir diğer nedeni de anlatıların gerçek yaşamla olan bağını belirtme ihtiyaçları ve yazdıklarını romanstan ayırma istekleridir. Dipnot: Levin, The Gates of Horn, Oxford ve New York, 1966, sayfa 47'de şu gözlemi yapar. Defoe, her romanını onun bir roman olduğunu yadsıyarak tanıttı. Diderot, öykülerinden birine, Jacques Le Fataliste'i kastediyor, "bu bir öykü değildir" dedi. Thomas Mann bizi "bu bir roman değildir" diye uyardı. Henry Miller işi "bu bir kitap değildir" demeye vardırdı. Aslında bu tür itirazlar her gerçekçi yazarın okuruna ilettiği görüştür. Don Quixote'yi gerçekçi romanın ilk örneği yapan da budur. Buna uygun olarak sıradan yaşamlarla sıradan olayları konu almışlardır. Harry Levin, Tristram Shandy'deki nesneler üzerine bir bölümün romanın geleceğini anlattığını söyler. Dipnot: Levin, The Gates of Horn, sayfa 34. Nitekim Balzac, insanlık komedyasına yazdığı ön sözde konusunun kadınlar, erkekler ve nesneler olacağını bildirir. Goncourt kardeşler, 20. yüzyıl yazınında nesnelerin insanlardan daha önemli rol oynayacağı kehanetinde bulunurken, kapitalistleşme sürecinde nesneleşme, reifikasyon bu kehaneti doğrulamış ve Sister Carrie bir paket muamelesi görmüş, Tom amca bir zamanlar nesne olan bir adam olarak sunulmuştur diye yazar Levin. Dipnot: Levin, The Gates of Horn, sayfa 34. Buna Franz Kafka'nın ünlü Dönüşüm romanında yabancılaşma süreci böceklikle de bitmeyen ve kurumuş bir böcek ölüsü olarak süpürülünceye kadar nesneleşmesi süren Gregor Samsa'yı ekleyebiliriz. Bu süreç yeni romanın öncülerinden Alain Robbe Grier'in Balzac formülündeki erkekler, kadınlar ve nesnelerin ilk iki öğesini atıp romanı insansızlaştırmayı önermesine kadar uzanır. Sonunda romancı kapitalistleşmenin arkasındaki uğursuz gölgeyi gören ama bu uğursuzluğu ileteceği okurun da aynı kapitalist düzenin bir parçası olduğunu bilen bir Kassandra olarak görür kendini. Dolayısıyla 19. yüzyılda yazarın sesi, okuruyla söyleşen, kendi anlatısını okurun muhtemel sorularıyla kesen, bu kesişlerle kendi otoritesini yok eden bir yazar sesi değildir. Gördüğü gerçeği iletmek üzere anlatısını baştan sona planlamış, sapmalara ve kesintilere izin vermeyen, bu gerçeği gösterecek olayları, tipleri, nedensel ilişkileri tüm tutarlılığıyla sergilemek üzere yazan, tam, bütün, büyük anlatılara yönelen bir yazardır. İdealindeki okur da kendi sınıfından, yani orta sınıftan, kendi fikirlerine yakın, ya da romanı bitirdikten sonra fikirlerini anlayıp kabul edeceğinden umutlu olduğu, tahsilli ve vicdanlı okurdur. 19. yüzyıl romancısının iletmeye çabaladığı bir büyük gerçek vardır. Para, hırs ve çıkar uğruna kaybedilen insanlık. Kapitalizme eşlik eden pozitivist mantığın körelttiği duygular, rasyonalizmin öngördüğü tek düze insan ilişkileri, yalnızca insanın kendini kandırmasına yarayan büyük ideolojiler bu kayba katkıda bulunmuştur. Romancının misyonu, insanlığın karşı karşıya olduğuna inandığı bu trajediye okurun dikkatini çekmektir. Kuramını romanın 19. yüzyıl örneklerinden yola çıkarak oluşturan Georg Lukács'a göre, romancının harcadığı bu çaba tümüyle boşuna bir çabaydı. Çünkü 19. yüzyıl romancısı, sanki epiklerin yazıldığı o parçalanmamış dünyaya dönmek mümkünmüş gibi, romanı 19. yüzyılın epiği haline getirmeye çalışıyordu. Bu umutsuz bir çabaydı. Bu yüzden de bütün 19. yüzyıl romancıları müthiş bir ironiyi, parçalanmış bir dünyada parçalanmamış değerler aramanın ironisini yansıttılar romanlarında. Dipnot: Roman der Lukács, yaşamın bütünlüğünün artık varsayılamayacağı, anlamının ise sorunsallaştığı ama gene de bütün üzerinde sanki bir bütünsellik varmış gibi düşünen bir çağın epiğidir. The Theory of the Novel, çeviren Anna Bostock, Londra, 1971, sayfa 56. 19. yüzyıl romancısının anlatısını belirleyen temel öğe olan ironi, olması gerekenle olan arasındaki mesafeyi sergileyen ve bu mesafeyi algılayıp sarsılacak duyarlı bir okur kitlesi yaratmayı amaçlayan bir ironiydi. Romancının misyonu ideolojilerin maskesini düşürmekti. İdeal okur sessiz bir duyarlılıkla okuyacak, anlayacak ve aydınlanacak olan okurdu. Balzac, Dickens, Dostoyevski, Tolstoy, Flaubert, Stendhal, Zola bu büyük iddianın romancılarıdır. Okurları Stendhal'in ünlü betimlemesiyle seçkin birkaç kişidir. Dipnot: Stendhal, De L'Amour, yayını hazırlayan Henri Martineau, Paris, 1927, sayfa 179. Beylizm, çağın yatsınmasında Bovarizm ile yarışır. Bovarizmin eleştirdiği aptal ve çıkarcı burjuva duyarlılığının panzehri beylizmdir. Seçkin birkaç kişi, duygu ve duyularını yatsımayan, kaybedeceği ne olursa olsun bu duyguların kendini götürdüğü yere gitmeye hazır kişidir. Kapitalizmin güdükleştirdiği insan ancak böyle kurtulabilir. Stendhal'in kahramanları, içgüdülerini ve duygularını toplum normlarından üstün tutmayı göze alabilmiş kişilerdir. Zeki, coşkulu, yaratıcı ve cesurdurlar. Stendhal'in romanlarını okuyacak seçkin birkaç kişinin bu özellikleri paylaştıkları varsayılır. Yoksa Stendhal ironisi anlaşılmaz. Böyle olunca 19. yüzyılda artık okura doğrudan seslenişlere rastlamayız. Bu seslenişlerin yerini bakış açısı dediğimiz anlatı öğesi almıştır. Örneğin 19. yüzyılın önde gelen romancılarından Dickens'in romantik gerçekçi diye tarif edebileceğimiz bir bakış açısı vardır. Dipnot: Deyim Donald Fanger'ındır. Bakınız Dostoyevski and Romantic Realism, Chicago, 1967, özellikle sayfa 13. Çağının günlük yaşamını, egemen değerlerini, yaygın tiplerini betimlemekte gerçekçi, buna karşın iyilik, saflık ve dürüstlüğün galip geleceğini düşünmekte romantik bakış açısına sahiptir Dickens. Varoluşu iyilik kötülük savaşının yeryüzündeki iz düşümü olarak görmesi ve iyiliğin kazandığı mutlu sonlarla biten romanlar yazmış olması onun bakış açısının romantik özelliğidir. Düşlediği okur da bu inancı paylaşan, en azından romanı okuduktan sonra paylaşacak olan okurdur. Bu dünyanın saf gözlerin seçemediği binbir kötülük barındırması, bu kötülüklerin kişiyi baştan çıkarıp onu kendine ve gerçek değerlere yabancılaştırması ise Dickens ironisinin ya da realizminin eksenini oluşturur. Anlatılar hep ironik bir biçimde gerçekleşen, doğruları görme ve düşlerden uyanma süreçleri üzerine kuruludur ve umulan okuma sürecinin sonunda roman kişileriyle birlikte okurun da düşlerinden uyanıp yanlışlarından arınmasıdır. Değerler evrensel, gerçekler ebedidir. Bu açıdan söz konusu anlatıları tek doğru anlatıları olarak da tarif edebiliriz. Bakhtin, 19. yüzyıl romancıları arasında tek doğru anlatılarını yalnızca Dostoyevski'nin kırdığını söyler. Dostoyevski'nin gerçeğin görece olduğunu söyleyen bakış açısının 19. yüzyılda ne denli tek olduğu belki tartışılabilir ama Bakhtin'in bu tezi ortaya koyarken kullandığı analitik yöntemin, diyalojinin, anlatıda okur-yazar dinamiğini anlamak ve anlatmak açısından önemi tartışılmaz. Diyaloji anlatının okurda odaklanmış anlamlarıdır. Ama bu odaklamayı gerçekleştiren yazarlık edimini de göz ardı etmeyen bir kavramdır. Çok önemli iki Bakhtinyen kavramdan polifoni, çok seslilik, ile heteroglosyadan, değişik dil ve söylemlerin bir arada bulunup çarpışması, çıkar. Diyalojinin anlatıda yazarın sesini nasıl temsil ettiğini açıklamak üzere Bakhtin, İngilizce çeviri başlığı Problems of Dostoyevsky's Poetics olan kitabında Dostoyevski ile Tolstoy'u karşılaştırır. Dipnot, Bakhtin, Discourse in the Novel, The Dialogic Imagination, sayfa 283. Tolstoy anlatıları değişik bakış açılarına yer açmakla birlikte egemen bir bakış açısının her an hissedildiği, tek doğrunun olurlandığı, monolojik, tek söylemli, tek sesli anlatılardır. Buna karşılık Dostoyevski'nin romanlarında konuşanın sürekli olası tepkileri kollayıp bu tepkilere göre sesini ayarladığını, dolayısıyla sağlam bir zeminde tek doğruyu egemen kılamadığını ya da kılmadığını görürüz. Bu tür anlatı, Diderot'un anlatısı gibi diğer seslerle kesilmese de sürekli ayarladığı kendi anlatı sesiyle kendi bakış açısını gizler hatta yok eder. Adeta sessiz müdahaleler, olası kesintiler ve itirazlarla boğuşur. Dolayısıyla anlatı yoruma son derece açık, hatta kaygan bir zeminde gelişir. Kişiler son derece karmaşıktır. Her an karakter dışı davranışlarla okuru şaşırtabilirler. Anlatının yorumu ise, türlü bakış açıları, dil ve söylemlerle girişilen bu sessiz hesaplaşmadan çıkar. Anlatının yazar ve okur arasındaki konumunu tarif eden Bakhtin'in anlam kuramı, okur-yazar diyaloğu açısından en doyurucu kuramdır. Jacobson, 1958'de Indiana Üniversitesi'ndeki Çığır Açıcı Konferansı'nda iletenden iletilene gönderilen metni bağlam, içerik, dil ve mesajın taşındığı ortam olarak şemalandırdı. Bu ileti metinlerinden bağlamı öne çıkaranların tarihsel, içeriği öne çıkaranların yorumsal, dili öne çıkaranların üslupsal olduğunu ama bu analizlerin hiçbirinin edebiyat metnini temsil edemeyeceğini, çünkü edebiyat metninin yazar, okur, bağlam ve anlamdan önce yalnızca kendi hakkında bir metin olduğunu söylemişti. Dipnot, Jacobson, Linguistics and Poetics, sayfa 32'den 57'ye.